Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Rabbena la tuzigh kulubena ba'de iz hedeytena ve hab lana min ledunke rahme. İnneke entel vehhab. Allahumme ec'alna minet tevvabin ve ec'alna minel mutezahhirin. Allahümme allimna menfa'na bime allemtena ve zidna ilme. Aziz dinleyenlerim, değerli kardeşlerim, Neml suresinin 15. ayetiyle bugün başlayacağız inşallah. Rabbimizin kelamını ayet ayet inşallah tedebbür, tefekkür ve tezekkürle okumaya, anlamaya gayret edeceğiz. Rabbimiz lütfeder inşallah. Ayet ayet onu hayatımıza ve hayata taşımayı da nasip eder her birimize. Öncelikle bugün tefsirini yapacağımız bölümün kıraatini yapalım. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين صدق الله العظيم. Efendim, okuduğumuz bölümde Rabbimiz Davud Aleyhisselam'dan, Süleyman Aleyhisselam'dan bahis açıyor. Onlarla ilgili bir tablo sunuyor önümüze. Şöyle başlıyor ayet. وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا. Doğrusu biz Davud'a ve Süleyman'a bir ilim verdik. وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. O ikisi de bunun üzerine bizi mümin kullarının birçoğuna üstün kılan Allah'a hamdolsun dediler. Evet. Aziz dostlar, Davud Aleyhisselam İsrailoğullarına gönderilmiş bir peygamberdir. Aynı zamanda bir devlet başkanıdır, bir hükümdardır. Kur'an'da ilmi, hikmeti, adaleti ve güzel konuşmasıyla meşhur olduğu bildirilmektedir. Kendisine dört büyük kitaptan biri olan zebur gönderilmiş, dağlar ve kuşlar emrine müsahhar kılınmıştır. Süleyman aleyhisselam da Davud'un oğludur aleyhisselam. O da babası gibi İsrailoğullarına gönderilmiş bir peygamber ve hükümdardır. Yahudi literatüründe daha çok Süleyman aleyhisselam kral olarak bilinir. Yüce Rabbimiz bu iki peygambere, bu iki baba oğula bir ilim verildiğinden bahsetmektedir. Yani burada nasıl bir ilim verildi ki bunları hususiyle Rabbimiz zikrediyor. Biz onlara andolsun ki bir ilim verdik. Burada ilim kelimesi Arapçada belirsizlik anlamında nekre olarak kullanılıyor. Yani bu şu anlama gelir. Biz onlara başkalarının bilmediği, tanımadığı adeta dehşet bir ilim verdik. Yani farklı bir ilim verdik. Zaten onların hayatlarında o ilmin çok kimsede olmadığını anlıyoruz. Peygamberlik ilmi de zaten böyle bir ilimdir. Onun için müfessirler burada bir nübüvvet ilmi, peygamber ilmi, Allah'ın gerek o an yaşanan hadiselere dair, gerek gelecek hadiselere dair onlara verdiği hususi ilim, şeriat ilmi ya da din ilmi olduğunu da ifade ederler. Ancak sadece bununla kısıtlı olmadığını anlıyoruz. Buradaki, çünkü bu iki peygamberde farklı tezahürler, farklı meseleler ortaya çıkıyor da farklı ilimlerden nasipdar oldukları anlaşılıyor. Zira kuşların dilinden anlıyor mesela. Efendim, Davud aleyhisselam da anlıyor. Süleyman aleyhisselam da anlıyor. Karıncaların dilinden anlıyor. Başka başka demek ki bilme melekeleri ya da imkanları kendilerine lütfedilmiş. Öyle anlaşılıyor. Ve buradaki şu ifade de önemli. Bu ilim verildikten sonra diyorlar ki mümin kulları arasından, hatta onların birçoğundan bizi böylesine faziletlerle üstün kılan Allah'a hamdolsun diyorlar. Yani her müminin sahip olmadığı, belki olamayacağı bir takım nimetler onlara ikram edilmiş. Bu nimetlerin başında da ilim nimeti elbette geliyor. Öyle anlaşılıyor. Onlar o bilgiyle, o ilimle gerek başında bulundukları topluluğu yönetme anlamında bambaşka bir beceriye sahipler, gerekse Allah'ın sunduğu, kainatta sunduğu imkanları en güzel şekilde kullanabilme becerisine sahipler. Davud aleyhisselam'da ayrıca demiri eritme bilgisi, düşünün. Farklı farklı, o dönemin, hele hele o döneme kadar insanlığın tanımadığı bilgi anahtarlarına sahip oluyorlar. Burada mümin kulların birçoğu denmiş, insanların birçoğu değil de mümin kulların birçoğuna verilmeyen faziletlerle, elbette bütün insanlığa da bir şeyler veriliyor. Müminlere bütün insanlığa verilenden artı farklı bir faziletler ikram ediliyor. Müminlerin içerisinde de kimi kullara, işte peygamberler başta olmak üzere, kimi kullara herkese verilmeyen daha farklı böyle ilim, hikmet ve irfan diye ifade edebileceğimiz farklı bilgiler ikram ediliyor. Buradan şunu da anlıyoruz ki kul bir ilimle rızıklanınca hemen öncelikle Allah'a hamd etmeli. Elhamdülillah demeli. Yani orada kendi nefsini değil, hemen Allah'ı hatırlamalı. Çünkü allemel insane ma lem ya'lem. İnsana bilmediğini öğreten Allah'tır. Yüce Rabbimiz o bilgiyi kuluna kimi zaman kalemle, kimi zaman gözle, kimi zaman kulakla, kimi zaman gönlüne bıraktığı ilham ve vahiylerle, kimi zaman kuşlarla, kimi zaman cinlerle, meleklerle öğretir. Öğretir, öğretir. Öğreten odur. Bize aklı veren, fikredebilme özelliğini bahşeden, bilinenlerden hareketle bilinmeyen hususları ortaya çıkarma kabiliyeti diyebileceğimiz o akletme melekesini lütfeden Allah'tır. Öyleyse bize ilmi veren odur. Madem ki ilmi veren odur ve madem ki ilim yüksek bir nimettir, büyük bir nimettir, o zaman ilim verilen her kişiye düşen öncelikli vazife Allah'a hamd etmektir. Burada Davud Aleyhisselam ve Süleyman Aleyhisselam da her ikisi de Allah'a hamd ediyorlar. Böylesi bir nimetle kendilerini rızıklandırdığı için. Yüce Rabbimiz iman edenleri ve kendilerine ilim verilenleri derece derece yükselteceğini beyan buyurur. Mücadele Suresi ayet 11'de. Allah katında değerinin artmasını isteyen, mahlukat üzerinde tasarruflarının, hükümranlığının artmasını isteyen kişi ilme sarılacaktır. Evet, ilim Allah katında bize derece kazandıracaksa, o ilim gereği yerine getirilen, yani kendisiyle amel edilen ilimdir. Bize Allah'ı tanıtan, onun azametini hissettiren, yüreğimizi titreten ilimdir. Rabbimize dair olan, Rabbimizden gelen ayetlere dair olan ilimdir. Bütün kainat ondan gelen ayetlerden ibarettir. Her bir keşif, her bir yeni buluş bize Rabb'i hatırlatmalı ve Rabb'e karşı bizi yaklaştırabilmeli ki o ilim faydalı bir ilim olsun. Ancak bir ilim insana Allah'ı unutturuyor, kibrini artırıyor, cüretini çoğaltıyor, başkalarını küçük görmeye götürüyorsa elbette o ilim faydalı bir ilim değil, zararlı bir ilimdir. Devam ediyor ayet-i kerime. Beverite Süleymanu Davuda ve kâle ya eyyühennâs ullimnâ mantıkat tayyir ve utînâ min kulli şey inne hâzâ lehuvel fadlul mübîn. Süleyman Davud'a mirasçı oldu. Onun yerine geçti. Adeta onun varisi oldu. Ve şöyle dedi: ey insanlar, bize kuşların dili öğretildi ve bize her şeyden bir nasip verildi. Şüphesiz bu apaçık bir lütuftur. Süleyman Aleyhisselam babası Davud'a mirasçı oldu. Ne anlama gelir bu? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin biz peygamberler altın, gümüş, mal miras bırakmayız. Bizim mirasımız ilim mirasıdır buyurduğuna göre Süleyman Aleyhisselam'ın babası Davud Aleyhisselam'dan aldığı en büyük miras öncelikle ilim mirasıdır. Ve belki şunu da ifade edebiliriz. Buradaki ilimden maksat ilahi vahiy bilgisi ise, ki o zaten işin başındadır. Aynı zamanda Süleyman Aleyhisselam, Davud Aleyhisselam gibi bir peygamberdir. Peygamberlik bilgisini aldığı gibi babasından insanları, belki cinleri, belki efendim kuşları bile yönetebilecek o bilgi sırlarını da almıştır. Babasına tam varis olduğu gibi, bu yönüyle varis olduğu gibi babasına verilmeyen daha başka hükümranlıklar da Süleyman Aleyhisselam'a verilmiştir. Adeta hem mirasa sahip olmuş hem de mirasa yeni miraslar, yeni ikramlar, ihsan-ı ilahi eklenmiştir. Ve Süleyman Aleyhisselam adeta tahtisi nimet olsun diye bu nimetleri etrafındaki insanlara hatırlatıyor adeta. Ey insanlar diye başlıyor. Çünkü bir halkın başında yönetici. Hem Cenab-ı Hakk'ın ihsanlarını, ikramlarını hem kendisi hatırlayacak hem de insanlara hatırlatacak. Ve böylece onların kolayca kendisine itaat etmelerine de vesile olacak bu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle ilgili olarak Kur'an-ı Azimüşşan'da ve emma bi ni'meti rabbike fehaddis. Rabbinin sana olan nimetini de durma anlat. Dile getir. Evet, nimetler başkalarına üstünlük sağlamak, kibirlenmek, argo tabirle caka satmak için insanlara anlatılmaz. Ya şükrün bir gereği olarak Cenab-ı Hakk'ın ihsanı olduğunu belirterek böylesi nimetleri insanın başkalarına anlatmasında bir his yoktur denir. Tahtisi nimet babında. Elhamdülillah şöyle bir nimetle rızıklandık demek, bu kibir maksatlı olmadıktan sonra insanları başkalarını yani kendinden küçük görmemek şartıyla problem yok. Hatta Yüce Rabbimiz bunu bile nimetleri zikretmek babında bir taat olarak da sayabilir. Çünkü وَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ sizin üzerinizde olan nimetleri, Allah'ın nimetlerini bir hatırlayın buyurduğuna göre o zikir kelimesi her ne kadar kalbin ameli, kalben hatırlayın anlamına gelse de yine zikretmek kelimesi bir yönüyle dille de ifade etmek anlamına gelir. Öyle olunca Rabbimizin nimetlerini şükür babında Allah'a hamdimizi ifade etme noktasında başkalarıyla paylaşmakta da bir beis olmasa gerektir. Yani herhangi bir sakınca olmasa gerektir. Nitekim burada işte Süleyman Aleyhisselam ey insanlar diye başlayarak Allah'ın kendilerine lütfettiği bilgileri onlara ya da nimetleri onlara söylüyor. Ey insanlar bize diyor kuşların dili öğretildi. Burada da çok ince bir edep var. Biz kendi istidadımız, kabiliyetimizle bunu öğrenmedik. Bu bize öğretildi. Kim tarafından öğretildi? Cenab-ı Hak tarafından öğretildi. Allah-u Teala bunu öğretirken çok farklı vasıtalar elbette kullanmış olabilir. Kullanmadan da öğretebilir. Bilemeyiz. Fakat burada bu peygamberin lisanında o nezaketi, o inceliği fark ediyoruz. Bize diyor kuşların dili öğretildi. Ve diyor bize her şeyden bir şey verildi, bir nasip verildi. Yani her güzel şeyden, her türlü nimetten bize bir nasip verildi. Ve utina min kulli şey. Yani adeta muhtaç olduğumuz ne varsa hepsinden ikram edildi. Maddi nimetlerden verildi, manevi nimetlerden verildi. Bu diyor apaçık bir fazlı ilahidir. Yani ilahi bir ikramdır. Burada fadl kelimesi de önemli. Fadl kelimesi Arapçada daha çok Allah'a nispet edildiği zaman fadlullah dediğimiz zaman mesela Allah'ın fazlından vermesi dediğimiz zaman bizim herhangi bir amelimize karşılık, herhangi bir yaptığımız çabaya karşılık verilenden ziyade artı olarak verilen ikramlar kastedilir. Zaten Cenab-ı Hak kullarına zulmetmez. Onların yapıp ettiği şeylerin karşılığını vereceğini vaat eder. Dünyada da verir, ahirette de verir. Fakat bir de artısı vardır. Siz onu belki daha hak etmemişsinizdir. Veya sizin kabiliyetiniz, çabanız buna hazır bile olmadan Rabbimiz onu size ikram edebilir. Buna fazıl denir. İşte burada onlara kuşların dilinin bir şekilde öğretilmesinin bir fazl-ı ilahi, bir ikram-ı ilahi olduğunu öğreniyoruz. Bunu da Süleyman Aleyhisselam itiraf ediyor. Bize öğretildi bu diyor. Ve her şeyden bize bir şeyler verildi. her şeyi biz kazandık demiyor. İşte bu efendim bu lisan edep lisanıdır. Yani kulun Allah'a karşı edebi. Kendi üzerindeki nimetleri kendinden bilmemek. Her birinin size lütfedildiğinin farkında olmak. Bu uyanık bir kalp ister. Firaset ister, basiret ister. Eşyayı doğru kavramayı gerektirir. Evet, burada bize kuşların dili öğretildi derken ne kastediliyor acaba? Nasıl anlayacağız burayı? Müfessirlerimiz konuyla ilgili tefsirlerde farklı farklı açılımlar yaparlar. Farklı farklı manalara işaret ederler. Esasen mantık kelimesi, mantık-u tayr deniyor bakınız. Kuşların dili diye tercüme edilen bölüm. Nutuk kelimesi de bu mantık kelimesine gelir. Ama mantık daha çok insan böyle o nutku oluşturan arka plan, zihni arka plana diyoruz. Buna ruhu kuvvet de diyebiliriz. Mantıklı olmak dediğimiz zaman mesela tutarlı olmak adeta. Yani rastgele konuşmamak, maksatlı, belli bir manayı ifade etme noktasında onun arka planına mantık diyoruz. Onun dile yansıyan bölümüne nutuk diyoruz. Nutuk. Nutuk insanın içindeki mananın bir şekilde sözle ya da hareketle, işaretle muhataba aktarılabilmesi anlamında bir kelime. Bu aslında sözlü ifade, bildiğimiz konuşma tarzındaki ifade insana aittir. Ancak benzetme ve mecaz yoluyla başka varlıkların konuşmalarına da nutuk denebildiğini anlıyoruz. Mesela yazı gibi özel işaretlerle bir şeyi anlatmak, insanın iç dünyasına ait bir nutkun ifadesi olmak üzere mecazen nutuk sayıldığı gibi konuşmadığınız halde yazıyla ifade ediyorsunuz. Ona da nutuk denilebildiği gibi güvercinin ötmesi ve herhangi bir aletin efendim diyelim üflenerek ya da çalınarak bir şey ortaya koyması da bir manayı ortaya koyması da Arapça'da nutuk kelimesiyle de ifade edilebiliyor. Yani bu tespitlerden hareketle müfessirlerin pek çoğu mantık kelimesini, buradaki ayette geçen mantık kelimesini ister tek ister birkaç sözde meydana gelmiş olsun, mana ifade eden veya etmeyen her türlü ses çıkarmanın adı olarak da tanımlamışlardır. Mantık-ı tayrı da kuşun çeşitli hisleri arasındaki ilişkiyi yöneten hassasiyet kuvveti ve hislerini ortaya koymak için çıkardığı sesler olarak açıklamışlardır. Böylece onların öterek Allah-u Teala'yı tesbih ve tazim ettiklerini anladığı gibi onları idaresi altına alarak kendine has teşkilatıyla ordusunda hizmette de kullanabilmesi becerisine işte mantık-ı tayrı anlaması, yani Süleyman Aleyhisselam'ın anlaması anlamına kullanılmıştır. Buradaki ifade diyorlar müfessirlerimiz. Şöyle diyelim, yani bazen Türkçemizde de kullanılır işte kedinin dilini anlamak, işte kuşun dilini anlamak dediğimiz zaman onun ne demek istediğini kavruyorsunuz. Onun hal lisanını anlıyorsunuz, çözümlüyorsunuz. Buna mantık-ı tayr'ı anlamak da denebilir diye izah ediyor müfessirlerimiz. Fakat sanki burada Süleyman Aleyhisselam'ın ve işte Davut Aleyhisselam'ın da bundan nasibi var. Ama daha çok Süleyman Aleyhisselam'la ilgili Kur'an-ı Azim şu anda bu bilgiler. Süleyman Aleyhisselam'ın çok daha farklı bir onları anlama kapasitesinin olduğunu görüyoruz. İlerleyen ayetlerde göreceğiz. O karıncanın da sözünü anlıyor. Şimdi gerçekten işte bir karıncanın karıncalar topluluğuna ne söylediğini anlamak başka bir şeydir. Öyleyse bunu sadece onların hal dilinden anlıyor gibi sıradanlaştırmak doğru değil. Bu özel bir ilim, Allah'ın verdiği bir ilim ve Süleyman Aleyhisselam'ın meziyetlerinden, hususiyetlerinden, özelliklerinden birisi. Bu bakımdan burada kuşların dilini anlamasını özellikle zikrettiğine göre ve bu bize öğretildi dediğine göre çok özel bir bilgi, çok özel bir anlama tarzı. Kuşlar onun lisanıyla konuşmuyorlar belki ama o kuşların ne konuştuğunu, onların nasıl yönetilebileceğini bilebilecek, onların hislerini kavrayabilecek çok yönlü bir bilgiye sahip. Bu öğretildi buyurulduğuna göre belki zaman içerisinde böylesi bir kuş dilini çözme bilgisi de ilmi de insanlık tarafından keşfedilebilecektir. Bilemiyoruz. Bu itibarla Süleyman Aleyhisselam'ın insanlara söylerken böyle bu nimetleri bahsederken bize kuşların dili öğretildi ve her şeyden bize nasip verildi derken bambaşka bir Cenab-ı Hakk'ın kendilerine hususi ikramlarının olduğunu söylemiş oluyor. Nitekim o şöyle bir duası yani Süleyman Aleyhisselam duası nakledilir onun. Rabbim beni bağışla ve bana benden sonra hiç kimseye nasip olmayacak bir mülk ve saltanat ihsan eyle. Şüphesiz bütün nimetleri bağışlayan, lütufları bol olan yalnız sensin. Allah'tan istemiş, demek ki Allah da ona vermiş. Hem de öyle nimetler bahşedilmiş ki Saat suresi 35 ile 38. ayetler arasında bu anlatılır. Mesela rüzgara hükmedebiliyor. Bina yapan, dalgıçlık yapan bir takım cinlerden, şeytanlardan varlıkları kullanabiliyor. İşte kuşlardan ordu kurabiliyor. Karıncanın lisanını anlayabiliyor. Bu nasıl bir hükümranlıktır? Nasıl bir bilgidir? Bunu ancak Allah bilir. Bilemeyiz. Doğrusu biz tabii Süleyman Aleyhisselam'dan bugüne geçen kaç asır, muhtemelen 10-11 asırlık bir dönem farkı var. Dolayısıyla o dönemde Süleyman Aleyhisselam'ın sahip olduğu o bilgi boyutunu bizim bugün buradan sadece aklımızla ya da araştırmalarımızla anlamamız mümkün değil. Sadece Rabbimizin bize haber verdiği kadarını biliyoruz. Ona da iman ediyoruz. Onun nasıllığını yani keyfiyetini, niteliğini de bilme şansımız yok. Devam ediyor ayet-i kerime. Ve huşira li Süleymane cunuduhu minel cinni vel insi ve't-tayri fehum yuz'un. Günün birinde cinlerden, insanlardan ve kuşlardan oluşan orduları emri üzere Süleyman'ın huzurunda toplandılar. Düşünün, cinlerden, insanlardan ve kuşlardan bir ordu toplandılar. Hepsi birlikte onun tarafından düzenli bir şekilde sevk ve idare ediliyordu. Adeta bölük bölük ayrılıyor. İşte cinlere farklı vazifeler veriyordur. Onların sevk idaresi ayrı. Kuşlara farklı vazife veriliyor. Onlarınki ayrı, insanlarınki ayrı. Evet, cinler Kur'an-ı Kerim'de ateşten yaratılmış varlıklar olarak anlatılır. Belki gözle göremeyiz. Farklı varlıklar, onların da kendileri içinde iyilerinin, kötülerinin, müminlerinin ve kafirlerinin olduğunu biliyoruz. Yine Kur'an bize haber veriyor. İşte cin, gözle görülmeyen her şeye Kur'an cin ismini de vermiştir diye görüşler de var. Evet, bu da bir yönüyle kelime anlamı itibariyle kullanılmış olabilir. Ancak varlık cinsi olarak da cinlerden bir varlık cinsinin olduğu Kur'an'ın ayetlerinde birçok ayette işaret ediliyor, beyan ediliyor hatta. Bazı müfessirler ya da araştırmacılar işte meleklere de cin denir. Efendim görünmeyen varlık cinsi neyse, hatta çok az görülen, nadir olan şeylere de cin denir diyerek bunu biraz aklileştirme yoluna da gitmeye çalışırlar. Ama Kur'an-ı Azimuşşan'da cinler diye bir taifeden, bir gruptan bahsedildiği açıktır ve nettir. Bunu farklı şekillerde yorumlama çabaları olsa da Yüce Rabbimiz onlarla ilgili bize birçok bilgiler de aktarır. Evet, Süleyman Aleyhisselam sadece insanların hükümdarı değil, cinlerin de yöneteni olmuş. Elbette bütün cinler midir? Hayır. Minel cinni vel insi buyurulduğuna göre bir grup cinden ve bir grup insandan müteşekkil, bir grup yine kuşlardan oluşan bir ordu toplanıyor. Ve onları tevzi ediyor, yönlendiriyor. Sevk ve idare ediyor. Cinleri daha çok gizli işlerde, insanları ülke savunmasında ve düşmana karşı savaşta, kuşları da haberleşme, su bulma ve benzeri hizmetlerde istihdam ediyordu diyor. Mesela İbn Aşur. Bunlarla ilgili tabii tefsirlerimizde değişik rivayetler, değişik kıssalar da anlatılıyor birçok şekilde. Elbette sahih hadislerden gelen kıssaları kabul ederiz. Ama İsrailiyat dediğimiz, bazen işte Tevrat tefsirlerinden nakledilen görüşler oluyor. Bunlar itikatımıza, inanç esaslarımıza ters olmadığı sürece, eğer içinde ibret taşıyorsa belki kullanılabilir, ama kesin bir itikat, kesin bir inanç esası olarak görülmemesi gerekir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de zaman zaman böyle önceki peygamberlere ait Kur'an'da anlatılmayan bazı kıssalarda anlatır. Efendimizin anlattıkları da elbette vahyin bir başka çeşididir. Elbette o Kur'an vahyi değildir. Kur'an vahyi olsa Kur'an'da anlatılır. Onun dışında da Habibullah Efendimiz'e Cenab-ı Hakk'ın öğrettiği bilgiler elbette söz konusudur. Onun Allah ile arasındaki bütün ilişkilerini, irtibatını, aldığı bilgileri, ilimleri biz bilmiyoruz. O bize ne kadar bildirdiyse o kadarına muttaliyiz. Burada da bize düşen tavır, bize düşen duruş, bir şey Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den geldiği kesinse, yani sahih yollarla bize anlatılıyorsa ve ona göre alimlerimiz o hadisin, o hadislerin, o sözlerin Resulullah'tan geldiğine dair kanaatleri ortak olarak doğru olduğuna dair bir kanaatse, bize düşen ona iman etmektir, olduğu gibi kabul etmektir. Devam ediyor 18. ayet olarak efendim Süleyman Aleyhisselam'la ilgili bölümler. Hatta izâ etev alâ vâdin nemli قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. Sonra diyor bu orduyla Süleyman Aleyhisselam demek ki yolda giderken karıncalar vadisine geldiklerinde, bu bir karıncalar vadisi, böyle bilinen bir yer de olabilir diyor müfessirlerimiz, karınca vadisi diye. Veya karıncaların çokça bulunduğu bir vadi de anlaşılabilir. İkisi de anlaşılması mümkün. Buraya geldiklerinde bir karınca, ey karıncalar yuvalarınıza girin. Süleyman ve orduları farkına varmadan sizi çiğneyip ezmesinler dedi. Hatta bu karıncanın bir hani galet nemletün, Arapçada gale kelimesi erkek için, galet kelimesi efendim karşı cins için kullanılır. Dişi bir karınca olduğu söylenir. Efendim buradan bazı alimlerimiz galet nemletün, bir kraliçe karınca, ki onların da kendi içinde tabii yönetimleri var. Arılarda olduğu gibi onlarda da demek ki farklı öne çıkan, kiminde erkek, kiminde dişi öncüler var. Bazı alimler, müfessirler buna dikkat çekerler. Çünkü Bir sonraki bölümde belki gelecek. Orada da bir işte Belkıs diye bilinen bir hanımın Sebe Melikesi diye meşhur bir hanımın kraliçe oluşundan bahsedilecektir. Buna işaret vardır. Burada da işaret edilmiştir diye de anlaşılır. Evet, o diyor ki, ey karıncalar topluluğu, arkadaşlar diyor adeta, hemen yuvalarınıza geri dönün. Yuvalarınıza girin. Çünkü Süleyman ve ordusu farkına varmadan sizi görmeyebilirler, sizi çiğnemesinler. Buradan şu da çıkıyor. Süleyman ve ordusu aslında sizin farkına varırlarsa sizi çiğnemezler. Yani karıncayı bile incitmeyecek bir merhametleri vardır. Onlar böyle güzel insanlardır. Hem kendisi öyledir, hem ordusu böyledir. Ama fark edemeyebilirler, zarar görmeyesiniz. Girin yuvalarınıza diye bir efendim hem cinslerini, arkadaşlarını uyarıyor. فَتَبَسَّمَ ضَاهِكًا مِنْ قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ اَوْزِعْنِي اَنْ اَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي اَنْعَمْتَ عَلَيْهِ وَعَلَى وَالِدَيْ وَاَنْ اَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَاَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ Süleyman aleyhisselam onun bu sözüne tebessüm ile gülerek dedi ki, demek ki o karıncanın sesini duydu. Kim duyabilir bugün? Evet, bir takım aletlerle duyabilirsiniz. Ama Süleyman aleyhisselam hem duyuyor hem de çözüyor. Ne söylediğini çözüyor. Diyor ki onun bu sözüne güldü. Tebessüm ederek güldü. Kim bilir niye güldü? Yani onun duyarlılığına gülmüş olabilir. Efendim kendisine karşı ve askerine karşı ondaki saygılı bakışa gülmüş olabilir. Veya efendim orada işte bir dişi karınca çıkmış, diğer karıncalara emir veriyor. Bu hale gülmüş olabilir. Olabilir. Ama bir taraftan tebessüm ediyor. Bir taraftan da yalnız Allah'ın nimetine şöyle hamd ediyor. Rabbim diyor, ey Rabbim, beni bana ve babama, ana babama verdiğin nimetlere şükretmeye ve razı olacağın salih ameller işlemeye muvaffak et. Ve beni rahmetinle salih kulların arasına kat. Şimdi şunu anlıyoruz. O sesi duyunca, karıncanın sesini duyunca hemen Rabbinin kendisine verdiği nimeti hatırlıyor. Niye? Hem o sesi duydu hem de ne dediğini anladı. O büyük bir nimet. Ve dedi ki Allah'ım, Rabbi evzi'ani en eşkura ni'meteke elleti en'amte aleyh. Ya Rabbi, sen bana imkan ver, fırsat ver. Hatta beni bir düzene koy. Bana çeki düzen ver. Ve ayetteki ifadesiyle senin bana olan ve ana babama olan nimetine şükreden bir kul olayım. Yani İlim verdin ya Rabbi, bu ilmin gereğini yerine getireyim. Daha başka nimetler verdin, sayısız nimetler verdin. Her birinin şükrü neyse onu yerine getirmeyi bana nasip eyle. Bana nimet verdin, babama nimet verdin, ana babama nimet verdin. Onlara verdiğin nimet de bana verdiğin bir nimetti zaten aynı zamanda. Çünkü bir insanın anne babasının güzel insanlar olması, anne babasından kendisine ilim, irfan, hikmet, mal, mülk neyse akması, bunların her biri ayrı ayrı nimetler. Baba var, baba var. Anne var, anne var. İşte şükredilecek nimetleri görmek lazım. Hem kendi üzerimizdekini görmeli, hem ailemize, anamıza, babamıza Allah'ın verdiği nimetleri görmeli. Allah'ım diyor, fırsat ver, imkan ver. İşlerimi ona göre tertip ve düzene koyuver de sana şükredeyim. Başka ne yapayım? Ve en amele salihan terda. Ya Rabbi, senin razı olacağın güzel güzel işler ortaya koymayı da bana nasip eyle. Hep de hep güzel şeyler yapayım. Salih ameller ortaya koyayım. Fesada hizmet etmeyeyim. Batıl işlerle meşgul olmayayım. İçi dolu işler olsun yaptığım işler. Ve edhilni bi rahmetke fi ibadike salihin. Ve rahmetinle beni salih kullarının arasına dahil et ya Rabbi. Ne kadar güzel bir dua. Ezberlenip dualarımıza katacağımız bir dua. Rahmetinle ya Rabbi diyor. Yani yapıp ettiğimle belki salih kulların arasına girme şansım olmayabilir. Ama sen rahmetinle, merhametinle, şefkatinle, ikramlarınla beni bir de salih kullarının arasına kat. Ne zaman? Hem dünyada salihlerden olayım, hem de vefat edince öbür alemde salih kullarının arasına girmiş olayım. Tefsirlerde Karınca Vadisi'nin Şam bölgesinde veya Taif'te ya da Yemen'de bir bölgede olduğu söylenir. Tabii bunlar farklı rivayetler. Nerede olduğu önemli değil. Önemli olan Süleyman Aleyhisselam'ın böyle karıncaların bulunduğu bir bölgede bu hadiseyi yaşamış olmasıdır. Cenab-ı Hak'tan niyazımız bizi katında değerli kılacak bilgi ve hikmetle, irfanla merzuk kılmasıdır, rızıklandırmasıdır. Ve o bilginin, o irfanın, o hikmetin gereği olan hamdi, şükrü ve salih amelleri yerine getiren kimselerden eylemesidir. Ve nihayette en önemlisi, o nimetlerin şükrünü eda ederek, en azından eda etmeye çalışarak, salih kulların arasına Rabbimizin rahmetiyle girebilmektir. Rabbimizden niyazımız, bizi de, hepimizi, bütün ümmeti Muhammed'i güzel işler yapmaya muvaffak kılması, dünyada ve ahirette salih kullarının arasında bir hayat sürdürmesidir. Allah'a emanet olunuz efendim.